İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebubekir Sifil ile Tefekkür Ufku programında bu hafta kadının aile içindeki yeri ve bilgili, görgülü ve eğitimli hale gelmesi için neler yapılmalıdır kadın için? Bugünkü bilgi, görgü ve eğitim anlayışıyla kadının fıtratına uygunluk ne kadar bağdaşıyor, ne kadar örtüşüyor, ne kadar çelişiyor? Bunlar üzerine durmalıyız. Hocam geçen, hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk Allah razı.
Geçen dersimizde, sohbette işte kadın eğer aile dışına çıkarsa nesil azalır, nesil bozulur, aile mefhumu kalmaz ve evet, suçluluk artar gibi dört ana konu üzerine durmuştunuz.
Evet.
Ve mutlulukla ilgili de mutlulukların azaldığı, boşanmaların arttığı, bir yeni evlenen çiftlerin önünde bir rol model olmadığı üzerlerine durmuştunuz. Evet. Hocam bugün inşallah yani bir kadın nasıl eğitilir, nasıl görgülü hale gelir, neler yapılmalıdır? Bir başka konu da istihdam politikaları açısından. Kadının evde çalışması bir istihdam değil midir?
Evet.
İlla
evet,
onu istihdam evet, yapmak için, istihdam rakamlarını artırmak için dışarı mı çıkarılmalıdır?
Evet.
Hatta hocam belki güncel olacak ama işte babaanne ve anneannelere verilen destekler evet, kadınlara verirse nasıl olur?
Konuşalım.
Bunları konuşalım hocam.
Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Evvela dinin kadını ne ayette ne hadiste horlamadığını, efendim ikinci planda görmediğini, ona en az erkeğe verdiği kadar değer verdiğini bir kere daha vurgulayalım. Kaynaklarımızda bir kısım rivayetler var Hidayet Bey. Bunları sıhhat değerlerini sahih midir, zayıf mıdır bilmeden bir kısım kitaplarda gören, takvim yapraklarında gören okuyucular, dinleyiciler sahih zanneder, bunun üzerine hükümler bina eder veya buradan bir bakış açısı inşa eder. Bu rivayetlerin sıhhat durumlarını çok iyi bilmemiz lazım. Bunlardan birincisi güya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hani kadınların mescitte saf düzeninde arkada olmaları,
evet,
önde erkekler, arkada çocuklar, ondan sonra kadınlar. Güya buna atfen Efendimizin ahhiruhunne haytu ahharahunnallah dediği veya haytu cealahunnallah buyurduğu nakledilir. Allah onları nasıl geri bırakmışsa siz de öyle geriye itin onları, geri bırakın dediği nakledilir. Efendim bu rivayet sahih değil. Bu rivayetin evet, senedi problemli. Bunu bir kere söyleyelim. Dolayısıyla Müslüman erkeğin kadınını geri bırakmak, geri plana atmak diye bir refleksi olmaz, olmamalıdır. Geri bıraktığımız kişi bizim annemizdir, unutmayalım. Kız kardeşimizdir, eşimizdir, kızımızdır, annemizdir. Dolayısıyla böyle bir geri bırakın, geri plana atın, ihmal edin anlamının din tarafından emredilmiş olması, böyle bir tavrın söz konusu olamaz. Hayatın merkezinde bir evvelki programda da söylemiştik. Hayatın bir Müslüman için merkezinde aile vardır, toplumun merkezinde. Ailenin merkezinde de anne vardır dedik. O halde annelik misyonunun tahkim edilmesi lazım. Kadının bu misyonu en ideal tarzda ve seviyede gerçekleştirmesi için o noktada eğitime tabi tutulması lazım. Ev hanımlığı nasıl olur? Bir evvelki programın sonunda da hatırlıyorum. Bu noktada bir şeyler söyledik, süremiz bitti. Yani çocuk nasıl yetiştirilir? Evde eşlerin birbirleriyle münasebeti nasıl olmalıdır? Çocukların onlarla münasebeti nasıl olmalıdır? Bunu öğreten bir müessesemiz yok. Bir kadın aile bakanlığımız var. Fakat bu bakanlığın doğru oturup doğru konuşalım, aileyi tahkim noktasında kendisinden beklenen verimliliği, performansı gösterdiğini söylemek yazık ki çok mümkün değil. Yani kadını çağdaşlaştırma noktasında bir kısım adımlar atılıyor. Kadına bir kısım ekonomik haklar sağlanıyor. Ekonomik ya da ailevi yükünün azaltılması noktasında bir kısım tedbirler alınıyor. En azından bu maksatla bir kısım tedbirler alınıyor. Ama bunlar annelik misyonunu tahkim eden şeyler değil.
Evet.
Ya bizim esas ihtiyaç duyduğumuz şey budur. Kadının anne olarak o misyonda tahkim edilmesi. evinin içinde evinin direği olarak annenin tahkim edilmesi.
Tabii eskiye göre hocam ücretsiz izinler falan çoğaltıldı ama yetmiyor yani. İki yıla çıkartıldı evet, bildiğim kadarıyla ama annelik misyonunu tahkim edici daha çok şeyler yapmak gerekiyor.
Evet, yani bu anneyi, bu alınan tedbirler anneyi evin içine teşvik etmiyor.
İşte.
Ev dışına teşvik ediyor. Sonuçta ortada gördüğümüz netice budur. Çalışan kadın çalıştığı sürece bütün bunlardan istifade ediyor. Bir kadın dese ki bugün ben çalışmak istemiyorum. Ben evimin kadını olmak
önemli hocam
istiyorum. Çocuklarımın annesi olmak ve evin içinde bunu yapmak istiyorum dese bütün bu haklardan mahrumdur.
Evet.
Dolayısıyla alınacak olan ekonomik tedbirlerin ev kadınlığını teşvik eder istikamette olması lazım. Kadına diyebilmeliyiz ki sen evinin annesi, evinin hanımı olmayı kabul ettiğin zaman sana şu ekonomik avantajları sağlıyorum. Sana işte eğitim hizmeti, eğitim desteği sağlıyorum. Mali olarak destek sağlıyorum. Çocuk başı sana şu kadar maaş veriyorum mesela.
Tabii.
Yani çocuk sayısınca anneye maaş versek mesela, annelik maaşı desek bunun adına da, şu anda çalışan kadın için bütçeden ayırdığımız, çocuklarına bakan büyük anne, anneanne için bütçeden ayırdığımız payın çok daha fazlasına ihtiyacımız yok.
Evet.
Hemen hemen aynı payla biz annelik maaşı adı altında ev hanımlarına maaş bağlasak hemen hemen aynı maliyet başa baş gelir.
Ve annelik dönemlerinde bağla yani. Annelik dönemi geçirdiği zaman olmayabilirdi. Anneliği merkeze aldığımız için
elbette,
değil mi hocam?
Evet, elbette. Yani ben evimin hanımı olmak istiyorum diyen Müslüman Türk hanımına bizim teşvikkar davranmamız lazım.
Evet.
Şimdi kadın düşünüyor bugünün işte ekonomik zorlukları, sıkıntıları içerisinde. Ben evde oturduğumda aileme hiçbir katkım yok.
Evet.
Kendime bir katkım yok. Efendim. Evet. Ama çalıştığımda her türlü imkan mevcut.
Evet.
Maaş alıyorum, efendim katkı alıyorum, ücretsiz ücretli izin alıyorum. Her türlü imkan mevcut. Dolayısıyla bu kadını çalışmaya teşvik ediyor.
Evet.
Kadın çalışmayı kafasına koyduğu anda zarar gören ailedir, zarar gören çocuktur, zarar gören o müessesenin kendisidir.
Annelik gidiyor yani.
Annelik misyonu
çalışma
gidiyor.
Çalışma geliyor, annelik kadın,
geliyor. Ha, yani bu şu demek değildir. Çalışma hayatına atılan kadın bütün aynı annelik vasfından uzak. Hayır, annelik vasfına sıkı sıkı sarılmayı kafasına koymuş kadın, bunun farkında olan kadın tam tersi daha çok eziliyor bu defa.
İki kat, yük iki kat kata çıkıyor.
Yük artıyor, bir taraftan iş hayatı var, bir taraftan çoluğu var, çocuğu var, eşi var, ailesi var. Kadın çalışıyor, eve geliyor, yemek pişiriyor, bulaşık yıkıyor. Efendim çamaşır yıkıyor, çocuklarının dersiyle, işiyle, problemiyle ilgileniyor, eşinin sıkıntılarıyla ilgileniyor. Aslında biz annenin yükünü artırıyoruz, onu çalışmaya teşvik ettiğimiz sürece.
Hocam bu zekat nisabıyla ilgili nisap belirlenirken, evdeki hizmetçi de nisap yani zekat matrahı belirlenirken, hizmetçi de temel ihtiyaçlardan sayılıyor bildiğim
kadarıyla. Evet, evet,
öyle değil mi hocam?
Evet,
yani
evet,
o
doğru.
Yani zekatın nisabı belirlenirken işte bir yıllık yiyecek, giyecek ve bir hizmetçi gideri de zekattan düşülebiliyor yani. Demek ki İslam'ın böyle bir teşvik edici özelliği var. Anne tarafına annelik tarafı oluşsun diyedir tabii.
Tabii
yani.
Ki, tabii.
Annelik
ki,
bir de eşlik tarafı
elbet,
var.
Elbet, elbet.
Yani belki kadının annelikten önce konuşmamız gereken bir de eş olma tarafı var. Çünkü bir kadının anne olması için önce evlenmesi gerekiyor. Yani.
Evet.
Evliliğe hazır olması gerekiyor.
Eş olması gerekiyor.
Eş olması gerekiyor yani.
Evet.
Zevce olması lazım. O da eş anlamında.
Evet.
Yani demek ki bu eğitim, öğretim ve bilgi ve görgüsünün artması için demek ki hocam evliliğe hazırlanması, evlilikle ilgili, evliliğin gerekleri olan nelerse bununla ilgili bir belki bu bakanlıklar böyle şeyler yapıyorlar ama umuma teşmil edici bir şeyle bir şekilde işte aile okullarıdır, benzeri şeylerin kurulması gerekiyor belki
şüphesiz,
hocam.
Hiç şüphesiz. Yani o işaret ettiğiniz nokta gerçekten önemli, Allah razı olsun. Evlilik adaylarının evliliğe hazırlanması noktasında, bilhassa kadınların evliliğe hazırlanması noktasında devletin ciddi tedbirler alması, projeler geliştirmesi lazım.
Gerçi burada erkeği de konuşmak lazım hocam da.
O erkeği ayrıca konuşmamız gerekir tabii. Ailenin bir asli unsuru olarak.
Çünkü erkekler biraz boşluk yapıyor.
Elbette. Yani mesele dönüp dolaşıp şu noktaya geliyor. Aile hayatının kadının ve erkeğin fıtratına uygun rol dağıtımı üzerine yeniden tahkim edilmesi için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. İşin özeti bu. Evet. Yani erkeğe rolünü, vazifesini hatırlatmak, onu bu noktada eğitmek, sorumluluklarını hatırlatmak ve bu noktada onu eğitmek. Aynı şeyi kadın için ve ebeveyn çocuk ilişkileri noktasında yeniden devreye sokmak, ikame etmek devletin görevi, hepimizin görevi. Yani çünkü aileyi kazandığımızda hepimiz kazanıyoruz. Aileyi kaybettiğimizde bunun sıkıntısını, zararını hepimiz çekiyoruz. Yapılacak iş budur. Ve nasıl ki artık Türkiye hamdolsun pek çok noktada kendi modelini üreten bir ülke haline geldi.
Elhamdülillah.
Dışarıdan herhangi bir şey kopya etmeye ihtiyacımızın olmadığını, kendi ayaklarımız üzerinde pekala durabildiğimizi artık dost düşman herkes görür hale geldi hamdolsun. Dolayısıyla bu noktada da bize yakışanı, bizim olanı, asli olanı hayata devreye almamız lazım. Burada belki hani yönetenler, siyasi alana çok da girmek istemiyorum. Yönetenler bu kararları alırken bir kısım endişeler hissediyor olabilirler. Onu bilemem. Yani ne tür endişeler aileyi zayıflatıcı sonuç doğuran bu türlü kararlar almaya itiyor onları, onu bilmiyorum.
Tabii.
Mutlaka gerekçeleri vardır. Dikkate aldıkları bir kısım hassasiyetler mutlaka tabii, vardır. Hocam. Ama ben neticeye bakıyorum. Biz neticeye bakıyoruz. Neticede aile hayatı tahkim mi oluyor yoksa zayıflıyor mu? Buna bakıyoruz. Dolayısıyla burada ne yapıp edip büyük aile modelini yeniden devreye almamız lazım. Çekirdek aile toplumu hücrelerine ayrıştıran ve giderek kendi kendini yok eden bir aile modeli.
Tek ebeveynli aileye gidiyor hocam. Daha sonra.
Evet.
Yani şu anda yani örnek aldığımız mesela Avrupa'da falan, Amerika'da özellikle tek ebeveynlilik almış yürümüş yani.
Evet.
Çocuklar tek ebeveynli büyüyor.
Şimdi sözün başında dedik ki evlilik adaylarına birbirlerine karşı vazifelerini, sorumluluklarını öğreten bir müessese yok. Karı koca çocuklarına nasıl davranacak, çocukları nasıl davranacak, bunu öğreten bir müessese yok. Peki geçmiş zamanlarda bunu öğreten bir müessese mi vardı? Yoktu aslında. O büyük aile modeli içerisinde o babadan dededen görerek bu kültür olarak genetiğe yerleşiyor ve çocuklara, gelecek nesillere oradan intikal ediyor. Yani hepimiz yeni kurduğumuz yuvalarda içinde büyüdüğümüz yuvanın havasını oluşturmak istiyoruz. Dikkat edin. Babamızdan ne gördüysek çocuklarımıza öyle davranmaya çalışıyoruz. Anne baba münasebeti olarak kendi evimizde, çocuğu olduğumuz evde ne gördüysek kendi yuvamızda da onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Fakat işte bu yaşadığımız kültür dönüşümü, kültür devrimi bizi başka bir noktaya savurdu. Artık anamız babamız bizim için rol model olmaktan çıktı. Onlardan öğrendiğimiz hayatta işe yaramaz şeyler olarak paketlendi ve çöpe atıldı. Şimdi biz yeni aile modelleri ile bir aile oluşturmaya çalışıyoruz. Fakat bu da fıtrata uymuyor.
Evet.
Fıtrata uymayınca çatışma çıkıyor, arıza çıkıyor. Ne yapıp edip hep bu program içerisinde muhtelif vesilelerle vurguladığımız kültür meselesini yeniden hayatın içine ciddi biçimde sokmamız lazım. Bir kültür bakanlığımız var. Fakat bu milletin kültürünün tahkimi noktasında, bu kültür deyip geçmeyin Hidayet Bey.
Evet,
İnsanın inancının hayata aktarımını sağlayan mekanizmadır kültür.
Evet.
Yani yoksa inanç ideolojiye dönüşür, ayrı bir savrulmaya yol açar.
Evet,
bugün bakın, İslam'a sıkı sıkıya sarıldığını söyleyen, efendim teslimiyet noktasında hiçbir sıkıntısı olmayan nice gençlerimiz var ki bugün selefilik, vehabilik dediğimiz vadiye savrulmuş durumdalar. Kültürden yoksun bir şekilde öğrendiğinizde bunu ideolojiye dönüşüyor.
Kültür normal popüler kültür neyse onu kullanıyor. Giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi, evet. Giymesi, gezmesi, tozması, sevmesi, nefret evet, etmesi evet, tamamen evet. Mevcut değil mi hocam? Popüler kültürden alıyor. İnancı da dinden alıyor. O zaman
Çatışma çıkıyor yani. Yabancılaşma oluyor. Kendini ait olduğu çevreyi, mahalleyi, akrabayı, aileyi efendim küçümseyen, dışlayan, reddeden bir ideolojik formata bürünüyor. İşte mankurtlaşma dediğimiz şey bu.
Yani bu annenin yemeği de önemli diyorsunuz hocam. Yani.
Elbette tabii ki. Yani, tabii ki.
Annenin yemeği de önemli. Tabii. Annenin belki süpürgesi de önemli yani.
Elbette.
Yani bunların hepsinin bir yeri var yani elbette. O şekilde.
Dolayısıyla bunu yeniden hayatın içine bir biçimde sokmamız lazım. Yani karar alıcılar otursunlar, bu işte kafa yorsunlar. Efendim aile şuraları düzenlesinler. Mesela kültür şuraları düzenlendi. Bir tane üçüncüsü zannediyorum yakın bir geçmişte yapıldı. Burada aileyle ilgili ne türlü tedbirler alındı, kararlar konuşuldu bilmiyorum. Ama kültürle ilgili mutlak surette şuralar yapılması lazım bu ülkede. Kültür şuraları.
Bu televizyon dizileri falan da hocam tabii bu noktada televizyonlar bu aile mevzusunda ciddi manada savrulmamızın tarifat en önemli etkenlerinden
televizyon, bir... sosyal medya, diğer medya mecraları, efendim kitaplar, her şey yani kültürümüzü, asli kültürümüzü bu millete unutturmak adına herkes, her çevre olağanüstü bir çalışma gayret içerisinde. Dolayısıyla o bütün yönleriyle, bütün boyutlarıyla, bunun içinde mutfak kültürü de var, bunun içinde giyim kuşam kültürü de var, bunun içinde estetik anlayışı da var, bunun içinde müzik de var, bunun içinde ne bileyim toplumsal münasebetler de var.
A'dan Z'ye bütün kültür unsurları.
Her şey. Dolayısıyla ne yapıp edip bu formasyonu yeniden ülkenin ve insanın gündemine sokmamız lazım. Yani insanımız bakın birbirine davranış şekilleri, hitap biçimleri bile rahatsız edici artık. Yani konuşurken birbirimize hitap ederken ait olduğumuz kültürden hiçbir iz taşımıyoruz. Çok farklı, çok daha ne bileyim yoz ifade kalıpları, davranış biçimleri insanımıza hakim olmuş durumda. Kadınımıza da öyle, erkeğimize de öyle. Yani ne yapıp edip bunu asli haline döndürmemiz lazım. Burada dediğim gibi özellikle Kültür Bakanlığı'nın ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın mutlak surette bu işi ciddiye alması lazım ve kalıcı tedbirler, 50 sene, 100 sene sonra bu toplum nereye gidecek? Şu anda bulunduğumuz noktada ne kadar daha bu sapma açısı açılmış olacak? Bunları öngörerek kalıcı tedbirler alması lazım. Kısa, orta, uzun vadeli planlamalar, tedbirler.
Hocam çok günübirlik gidiyor lazım. Şu anda yani, öyle mi? Biraz?
Maalesef ben öyle görüyorum. Evet. Çok günübirlik, çok spontan ve ardı önü çok da hesap edilmediği anlaşılan politikalarla, kararlarla yürüyoruz.
Mesela siz sohbetinizin başında söylemiştiniz hocam hani imaj asrı çağımız diye. Yani belki de bu gelişmişlik göstergelerini de bir gözden geçirmek lazım.
Elbette.
Mesela gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi galiba istihdamla alakalı. Kaç kişi istihdam ettiğimizle alakalı.
Evet.
Belki kişi olarak değil de aile olarak bu istatistiğe girse kadının illa çalışma zorunda olduğu hissine kapılmayız hani illaki.
Tabii ki. Tabii
kadın
ki,
zaten elbette, çalışıyor yani. Elbette, öyle çalışıyor.
Elbette.
Yani bir dışarıda hani
boş durmuyor ya.
Mesela zaten çalışıyor yani. Tabii. Ama evet. Yani bilgili, görgülü, kendini bilen, işte sosyal hayata katılan, sosyal hayatta üreten. Çünkü hocam buradan mesela Bağcıyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum oralara girmek lazım yani. Bizim hayat biçimimizi şekillendiren arka plandaki annelerimiz, ninelerimiz, büyüklerimiz, onların bir bakışı var, bir duruşu var. Onlardan biz, onların nesinden biz acaba şikayetçiyiz yani? Yani onları da ortaya koymak gerekiyor. Tabii, belki tabii. Yeni filmler falan da yapılıyor bu anlamda ama hakikaten önemli hocam yani.
Yani baktığınızda insanımız hamdolsun değerlerini önemsiyor, inancını, dinini, tarihini önemsiyor. Ama bu noktada önünde somut gerçeklikler yok. Yani kültür dendiğinde, efendim değerler sistemi dendiğinde, insanımızın önünde yaşayan canlı hayatın içinde bir model, bir yapı yok. Bu hayallerde yaşıyor, filmlerde, kitaplarda görüyoruz onu. Hayatın içinde değil o. Bunu hayatın içine sokmak için kullandığımız kelime kalıplarından, cümle hitap kalıplarından başlayarak giyim kuşamımıza kadar, mutfak kültürümüze, ev dizaynına kadar, birbirimizle münasebetlerimize kadar, her türlü bize ait unsur toplumun gündeminde sürekli biçimde tutulmalıdır. Sürekli biçimde tutulmalıdır. Ya bu bir nostalji olarak yaşamak, bunun nostalji olarak yaşamasının kimseye bir faydası yok. Evet. Yani Anadolu'da mutfak kültürü, işte bazı televizyon programlarını görüyoruz.
Etnografya gibi, etnografik.
Evet, evet. Müzelik, müzelik. Evet. Yani
folklorik hale gelmesi yani.
Böyle değil, bunu kastetmiyoruz. Şehirlerimizde, şehir merkezlerimizde, modern hayatın tam içinde yaşamak durumunda kalan kitlelerin ve kendi inancını, kültürünü önemseyen kitlelerin bunu bir hayat tarzına dönüştürmesi nasıl sağlanabilir? Bunun tedbirleri alınmalı. Bunun üzerinde düşünülmeli yani.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Tefekkür Ufku programı devam ediyor. Bendeniz Hidayet Erdoğan, Ebubekir Sifil hocamla kadının fıtratına uygun olan eşlik ve annelik merkezli neler yapılabilir? Hangi somut adımlar atılabilir hocam? Bunları biraz daha somutlaştırabilirsek.
Evet.
Mesela bugün İstanbul Belediyesi'ne bağlı İSMEK'ler var hocam. Yani orada da halk eğitim merkezleri var.
Evet.
Efendim okullar var. Yaygın örgün eğitim kurumları, yaygın eğitim kurumları var. Dediğiniz gibi birinci bölümde söylediğiniz gibi işte Aile Bakanlıkları, Kültür Bakanlığı neler yapılıyor? Bir ders mi konsun veya okul mu açılsın hocam? Somut önerileriniz var mı bu konuda?
Evet, teşekkür ederim. Şimdi bir defa bu işin temeli kadın olduğu için bilhassa kadının, Müslüman Türk kadınının, Müslüman Türk kadını derken Müslüman Kürt kadın, Müslüman Boşnak kadınları ayırıyor değiliz.
Türkiye'li, evet.
Türkiye'de yaşayan Müslüman kadınların kendi inançları, kültürleri istikametinde uzun soluklu ve kalıcı bir eğitim sistemine sokulması lazım. Yani bir evvelki programda sözünü etmiştik. Kadın evinde otursun, evinin ocağının başında olsun, eşinin yanında olsun, çocuklarının başında olsun. Devlet de buna annelik maaşı ödesin demiştik ya.
Evet.
Bunu böyle bir cümleyle söyledik geçtik. Bunu aslında açmak lazım. Yani ailenin başında, ailenin içinde olan kadın orada bir kültürü, bize ait bir dünyayı yeniden ihya etme misyonunun da başında olacak demektir. Bunun anlamı budur aslında.
Evet.
Dolayısıyla bu kadın bize özgü hangi unsurların yeniden devreye sokulması, aile ve toplum ortamına yeniden kavuşturulması için bir çaba için. Şimdi bugün mesela KOBİ'lere krediler veriliyor. Faizsiz krediler veriliyor.
Evet.
Kendi işletmesini kuran kadın olsun, erkek olsun insanlara, o küçük orta ölçekli işletme sahiplerine krediler veriliyor. Annelere de bu kredi verilsin. Yani anne bu krediyi aldığında kendi öz kültürümüzü hayata geçirme noktasında bir proje sunsun devlete. Ben desin evin içinde mesela halı kilim dokunması konusunda şöyle bir proje geliştirdim. Bize özgü mutfak kültürünün ihyası noktasında şöyle bir proje geliştirdim. Bize özgü ev dizaynının yeniden ihyası noktasında şöyle bir proje geliştirdim desin. Kadın çalışsın. Bakın çalışıyor bu
sosyal
kadın.
Sosyal sorumluluk projeleri üreteceğim.
Bu üreten kadın işte. Ama ürettiği şey bir, onu annelik misyonundan alıkoymayacak. İki, ailenin ihmaline yol açmayacak. Üç, bize ait olan ölmüş maalesef veya ölmeye yüz tutmuş asli unsurların, kültür unsurlarının yeniden ihyasına hizmet edecek. Bu anlamda yetenekli, birikimli, müktesebatı olan kadınlar devreye sokulacak. Bunlar diğerlerine eğitim verecek. Bu noktada bir seferberlik başlatılacak. Bunun içinde diplomalı eğitimler de olacak. Yani evet, hattı, ebruydu, tesipti vesaireydi. Bu türlü estetik sanatlarımızın yeniden gelişmesi için kadınlar arasında bir hamle başlatılacak. Efendim, buradan icazetli ve diplomalı eğitimli kadınlar, sadece bunlar değil, her türlü sivil organizasyonlarla öğretimi, eğitimi yapılabilecek her türlü ilim dalı mesela. Bunlar da kadınlara verilmelidir. Ha, bunları söylerken bir parantez açalım. Kadın tamamen sokaktan, dışarıdaki dünyadan ayağını kessin, evinin içine kapansın demiyoruz. Dış dünyada kadına ihtiyaç duyulan alanlarda kadın olsun. Kadın doktor olsun, kadın diş hekimi olsun, kadınlara yönelik hizmet üreten yerlerde eğitim mutlaka kadın olsun. Tabii olsun. öğretmen olsun vesaire olsun. Bunu parantez içi bir zaten hakikat olarak ayrıca vurgulamaya gerek görmüyoruz. Bunlar olması gereken şeyler. Ama kadının asli misyonunun bir parçası olarak.
Kadınca olsun yani.
Kadınca olsun. İşte bu hayatın görünmeyen alanlarında kadının ifa edebileceği gerçekten çok fazla iş var. Hem bize ait olanın ihyası noktasında, hem kadın unsurunun aktif olarak hayatın içinde bulunması noktasında, hem de asli misyonunun ifası ve ihyası noktasında bu şeyler son derece önemli.
Resulullah Efendimiz'den hocam böyle misaller verebilir misiniz yani bu konuda? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veya İslam tarihinden neler yapılmış mesela böyle?
Şimdi orada zaten yürüyüp gelmekte olan bir kültür, canlı bir hayat olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in olsun, tarihsel diğer dönemlerin olsun, kadını ayrıca bir şeye özel olarak projelendirmek, buna teşvik etmek şeklinde bir şey yok. Ha şu var.
Kendi tabii seyrinde mi?
Tabii seyrinde yürüyor. Şu var mesela. Kadın fakihler, fakiheler var. Kadın muhaddiseler var. Efendim, İslami ilimleri erkeklere hocalık yapacak seviyede öğrenmiş kadınlar var. Bu Osmanlı'da da vardı. Evet. Osmanlı öncesinde de var. Asr-ı Saadet'te de var.
Evet.
İşte Asr-ı Saadet'te Ümmehat-ı Mümininden Hazreti Ayşe validemiz mesela. Evet. Radiyallahu anha. Kadınların kadınlarla ilgili meselelerde eğitilmesi noktasında hatta erkeklere de hocalık etmiştir Hazreti Ayşe validemiz.
Evet.
Efendim. Asr-ı Saadet'te fiilen ticaretin içinde olan kadınlar vardır. Savaşta geri plan hizmetleri yapan kadınlar vardır. Efendim. Fakat bütün bunlar kadını asli misyonundan uzaklaştıran şeyler olarak devrede değil. Kadın asli misyonu içerisinde o rolünü ifa ederken ilave olarak yaptığı şeyler bunlar. Evet. Hazreti Ayşe validemiz hem sahabeye hem tabiine hocalık etmiş. Ondan gelip fetva soranların haddi var hesabı yok. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili veya yeni ortaya çıkmış meselelerle ilgili Hazreti Ayşe validemizin içtihat makamındaki bir müçtehide olarak
fetvaları
var, içtihatları var. Efendim, bu tabi diğer peygamber eşlerine de aynı zamanda bir örneklik teşkil etmiş. Onları da eğitmiş Hazreti Ayşe validemiz. Toplumun diğer ailelerin kadınlarını da eğitmiş aynı zamanda. Efendim, bu Osmanlı'ya doğru gelindiğinde belki çok daha fazla genişleyerek yürümüş bir şey.
Evet.
Yani İslam fıkhında çok benimsenmiş ve uygulanmış bir şey değil ama mesela kadın kadılar var.
Var ya. Yani.
Tabii Hanefi mezhebinde mesela kadın kadı.
Evet.
Verdiği hüküm nafiz olur mu, geçerli olur mu? Tartışmasız biçimde geçerli olur diyorlar. Kadılık yapmış kadınların bile olduğu bir toplum bu. Böyle bir toplumda biz kadının geri bırakıldığını, ikinci plana itildiğini, kakıldığını falan nasıl söyleriz? Bu tarihçilerin de bu noktada ciddi biçimde çalışması lazım gerçekten. Bakın bizim İslam müesseseleri kültürü noktasında tarihin hakikatlerini günümüze aktaran kaynaklarımız son derece sınırlı.
Evet.
Müesseseler kültür noktasında İslam Müslümanların yaşadığı bu 1400 yıllık tecrübe önümüze ne koyuyor? Gerçekten önemli bir boşluktur burası. Mesela benim bildiğim aklımda bir tek örnek var. Tarihi sosyal kültürel açılardan İslam tarihini yazmış.
Evet.
Bir tane Hasan İbrahim Hasan diye bir müellif hakkında çok da fazla şey bilmiyoruz. Onun yazdığı bir İslam tarihi neşredildi, tercüme edildi. Sonra onun üzerine yerli bizim akademisyenlerimiz, hocalarımız da onun bıraktığı yerden tarihsel olarak aldılar meseleyi. Osmanlı'nın sonuna kadar getirdiler. Bu muazzam bir çalışma. Yani bizim tarihimizin aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da müessese bazında da yazılması lazım. Bu yazıldığında kadının da bizim toplumumuzdaki rolü çok daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor.
Yani kültür tarihi örtüsü kaldırıldığı zaman
evet,
kadının rolleri daha çok ortaya
orada,
çıkacak.
Orada göreceğiz.
Nasıl eğitildiği.
Tabii.
Hocam tabii bir açıdan da hani mürebbi olarak hani Osmanlı'nın son dönemlerinde dışarıdan gelen mürebbiyelerin bizim bozulmamızda önemli etkileri olduğunu
elbette,
da biliyoruz.
Elbette, doğru. Ve
bugün
doğru.
Mesela Körfez ülkelerinde de öyle haberler alıyoruz hocam. Bilmiyorum evet, haberiniz, evet. Haber alıyor musunuz mesela? Dışarıdan dadılar, mürebbiyeler Fransa'dan veya ve şu anda İstanbul'da evet, da böyle dadılara terk edilmiş bir nesil var. Yani
felaket.
Çok felaket bir felaket. Şey tabii. Yani sizin tamamen kültürünüzü dinamitleyen bir evet, unsur yani. Hani evet. Kadın başka rol yapınca mecburen bir mürebbiyesi, dadısı evet, yetiştirecek çocuğu. O evet, noktada onunla muhabbet duyacak. Dolayısıyla o muhabbetle birlikte ne kadar ilgi varsa o kadar bilgi olacak yani.
Tabii ki.
Tabii.
Bu bir felakettir. Yani geleceğimizi başkalarının eline, insafına, projesine terk ediyoruz demektir. Bu çok tehlikeli bir şey, Allah korusun.
Evet hocam. Bu
evet. Vaktimiz var. Şimdi bir iki nokta kaldı, onları da değinelim.
10 dakikamız var hocam. Tamam. Var yani, toparlayabiliriz.
Bilhassa Müslümanların zihniyet olarak dönüşümü dünya genelinde de öyle, bizde de öyle, kadınlar üzerinden yapılıyor. Yani özellikle kadın dönüştürüldüğü zaman toplumun dönüşümü çok daha hızlı oluyor, çok daha kalıcı oluyor. Düşmanlarımız bunu keşfetmişler. Kadınlarımıza dönük sektörlere bakın. Ya modern dünyada esasen kadına dönük sektörlere bakın. Erkeğe dönük sektörlerin bu kıyas bile kabul etmez. Hayattan çalışan kadın figürünü çekip aldığınız zaman modern ekonomi çökecek noktadadır. Bütün her şey kadın üzerine kurulu çünkü. Ya bütün tüketim kalemleri efendim adeta kadın merkezli. Bunu çekip aldığınız zaman modern ekonomik sistem çökecek noktadadır yani.
O zaman kadının çalışmasını bu zorluyor o zaman hocam yani.
Hiç şüphesiniz yani olmasın. Hiç şüpheniz olmasın.
Kadının karar verici olup evet, elinde harcayacak parasının evet, olmuş olması ekonomiyi canlı tutuyorsa demek ki ekonominin evet, canlı durması ona bağlandığı için de evet, yeni durulamıyor yani. Böyle bir şey daha var o zaman.
Yani o hakikaten kadın üzerine kurgulanmış bir hayat bu. Ha bu kadını çok önemseyen, tebcil eden, kadına ihtiram gösteren bir hayat. Hayır. Kadını istismar eden bir hayat. Her yönüyle istismar eden bir hayat. Efendim. Dolayısıyla burada kadın bir anne olarak, eş olarak, ne bileyim, o büyük toplum ve büyük aile modeli içerisinde en merkezi yerde duran unsur olarak efendim ele geçirildiğinde, tabir doğru mudur bilmiyorum, bütün toplumu ele geçirmiş oluyorsunuz. Bunu yapanlar da bizim gibi toplumlarda hakikatleri çarpıtarak yapıyorlar. Sözün başında bir yerde söyledim. Bir kısım İslami uygulamaları ve nasları istismar ederek yapıyorlar. Efendim, buradan sadece Müslüman kadın karşıtlığı değil, aynı zamanda din karşıtlığı da üretiyorlar.
Evet.
Şimdi Müslüman kadının modern dünyadaki imajına bakın. Geri kalmayı kabul etmiş, geri bırakılmayı kabul etmiş, horlanmayı, itilmeyi, kakılmayı kabul etmiş, başını zorla metazoru örtmeyi kabul etmiş bir kadın imajı görürsünüz. Karşı taraf böyle bakıyor.
Özellikle hocam Afganistan'daki burkalı hanımlarından yola çıkarak
evet,
o burkayı da merkeze alarak yani bütün Müslüman kadını onun altına mahkum etmek istiyor.
Evet.
Başka bir şey de şu, ezik yaşa, bunu eziklik olarak verilince diğer kadınlar da biz o gibi değiliz gibi
evet,
bir yarışa
evet,
giriyorlar. Yani evet, en büyük evet, problem bu. Yani halbuki evet, belki o burkanın içindeki o hanım kardeşimiz çok mutludur, çok rahattır.
Elbette.
Hem güneşten hem kötü gözlerden hem tozlardan her şeyden korunuyor. Ve evet, kendine göre güzel bir hayatı var. Mutlu bir hayatı var ama öyle bir imaj çalışması yapılarak o burkanın içinde ki kadın yani imaj olarak o veriliyor. O yüzden evet, evet, yeni İslamofobik yaklaşımlarda da kadını çok ciddi manada hocam kullanıyorlar yani. Özellikle evet, kadın üzerinden itici hale, İslam itici hale getirmeye çalışıyorlar. Ve bununla ilgili neler diyeceksiniz hocam? Yani?
Şimdi kadın dedik ya, toplumun adeta yumuşak karnı. Kadını işlediğinizde, kadını ele geçirdiğinizde toplumu ele geçiriyorsunuz. Müslümanların da sanki tarihte ve inanç olarak kadınla bir problemi varmış gibi.
Evet.
bir takdim söz konusu. Efendim, bunu çok usta bir şekilde işliyorlar gerçekten. Yani sokakta başörtülü veya çarşaflı bir kadın gördükleri zaman onunla ilgili onların düşünce dünyasında oluşan şey şu. Bir, bu kadın hakkından, hukukundan, kendi değerinden, gerçekliğinden habersiz bırakılmış. O çarşafın içerisine mahkum edilmiş, tıkılmış. Ve kendisi de bunu kabul edecek kadar ezik ruh halini benimsemiş.
Evet.
Dolayısıyla bunu ne yapıp edip aydınlatmak lazım. Bu kadına kadınlığını hatırlatmak lazım. Bu kadına hakkını, hukukunu, özgürlüklerini hatırlatmak lazım. Dolayısıyla bu kadını bu işkenceden kurtarmak lazım. Böyle bakıyorlar.
Bakış kurtarılacak bu. Bir unsur.
Evet, evet.
Unsur olarak.
Kurtarılacak bir unsur. Zavallı bir insan. Şimdi burada Hidayet Bey, belki bir sonraki programda konuşuruz bunu, vaktimiz olur mu bilmiyorum. Sözün başında bir hadis-i şeriften bahsettim ve onun zayıf olduğundan bahsettim. Yani kadınları geri bırakın. Ahhiruhunne haytu ahharahunne Allah. Allah onları nasıl geri bıraktıysa siz de öyle geri bırakın. Bu türlü nasların da istismar edildiğini ve çok yoğun biçimde istismar edildiğini görüyoruz. Bunlarla ilgili bir program yapabiliriz isterseniz gelecek.
Olur hocam inşallah. Yani onun sözünü verelim yani. Özellikle inşallah. İstismar edilen hadisler ve
ayetler ve hadisler. Evet.
Kadın üzerine istismar edilen evet. Ayet ve hadisler. Bir sonraki program evet. İnşallah hocam.
İnşallah.
Bunun üzerine yapalım.
İnşallah.
Çünkü vaktimiz az kaldı. 3-4 dakika
evet.
Kaldı hocam.
Evet.
Hocam şöyle bir somut önerileri sayıyordunuz da. Özellikle bizim şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı çok fazla Kur'an kurslarımız var, kız Kur'an kurslarımız var.
Evet.
Onların formatları da hocam biraz daha böyle değişmeli mi yani? Yani mesela kız meslek liselerimiz var. Sanki kız meslek liselerimizle kız Kur'an kurslarımızın böyle mezzedilmesi, beraber birlikte sanki ayrı ayrı dünya din ayrımı böyle evet. Bir. Yani bu şu anda mevzuatta müsait. Yani bir şekilde Kur'an kurslarımız çeşitli yapılıyor hocam ama bunun umumi tamim edilmesi,
evet.
Yaygınlaştırılması,
en azından resmiyete kavuşturulması.
Resmiyete yani. Kavuşturulması açısından.
Doğru.
Yani o konuda neler dersiniz hocam?
Şimdi yani? Bunlar STK formatına mı kavuşturulur? Yoksa eğitim müessesesi olarak mı kabul edilir ve resmiyete kavuşturulur? Orasını bilemiyorum. Yani bu işin şeyi nedir, metodu, yöntemi nedir bilmiyorum. Ama hakikaten bahsettiğiniz şey önemli. Toplumda birbiriyle bağlantısı olmayacak bir şekilde, bağlantısız bir şekilde yürüyen iki gerçeklik var. İşte bir tarafta Kur'an kursları var, medrese dediğimiz tarzda çalışmalar var. Bunların içinde kadınlar yoğun biçimde yer alıyor. Öbür tarafta bunların resmi eğitim sistemiyle, resmi hayatla bir bağlantıları yok. Orada bir şeyleri yok. Kabul görmeleri söz konusu değil.
Bunu sertifikasyon açısından.
Yani mesela bir ara mollalara işte kadro verildi, mellelere kadro verildi. Onlar Diyanet bünyesine alındı. Böylece yaptıkları işler bir anlamda resmiyete kavuşturulmuş oldu. Bu tarz bir şey yapılabilir mesela. Çünkü hakikaten çok fazla var bu tarz çalışmalar.
Hocam yani sertifikasyon verildiği zaman belki yani gün yüzüne çıkarılıp ezik olmaktan yani bir şekilde yani merdiven altına itilmekten kurtulmuş oluyor bir şekilde ama yani o özelliğini de koruyarak yani hani müdahale nasıl artık mesela olgunlaşma enstitüleri var. Yani onlar da hepimiz bizim unsurlarımız
tabii
yani.
Tabii.
Bir şekilde yani dinle barışık hale gelmesi gerekiyor. Yani İslam'la
elbette.
Barışık hale gelmesi gerekiyor yani bir şekilde. Ve dolayısıyla zaten hocam Resulullah Efendimiz'in malum yani şey yaptığı en çok şey pasajlarla insanları buluşturuyor yani. Ayetlerden yani insanlarla dinle insanları buluşturduğunuz zaman zaten dinin ve Kur'an'ın nasılsın kendi diriltici özelliği var yani. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. O aradaki izolasyonu kaldırıp aradaki elektriklenmek için gerekli ortamı sağlandığı zaman işte belki ona yakınlaşmaya ihtiyaç var. Yani belki aynı program altına almaya ihtiyaç var.
Evet. Burada Diyanet demişken bir noktayı vurgulayalım. Vaktimizin sonuna doğru gelirken. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu olumlu ayrımcılık başlığı altında kadına yönelik çalışmaları var.
Evet.
İşte müftü yardımcıları var mesela müftülüklerde bayan personelden oluşuyor. Efendim vaizeleri var. Bunlar özellikle hanım kesimine, bayan kesimine hitap ediyor. Burada Diyanet'in bunu erkekten bağımsızlaşmış kadın anlayışı üzerine değil, erkekle birlikte hayatı bütünleyen barışık, ahenkli, uyumlu kadın anlayışı üzerine kurması. Bu son derece önemli.
Evet hocam, bu.
Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu erkekten bağımsızlaşan, erkeğe meydan okuyan, erkeği sallamayan tabir yerindeyse, ya da ne bileyim ona karşı gardını almış kadın imajı değil, dediğimiz gibi erkeğiyle bütünleşik olmayı hedefleyen, onu tahkim eden, onunla hayatın fıtri zeminde yeniden inşasını öngören bir kadın imajı ortaya koyması lazım. Hedef bu olması lazım.
İnşallah hocam. Yani i̇nşallah. Bu konuları gündeme taşıma önümüzdeki hafta inşallah bu ayet ve hadisler, yani kadınla ilgili istismar edilen ayet hadisler üzerine durup bu konuları tekrar ele alalım inşallah hocam.
İnşallah.
Yani daha net bir şekilde ele alalım.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Tefekkür Ufku programının daha sonuna geldik. Bendeniz Hidayet Erdoğan, Ebubekir Sifil hocamla inşallah bir dahaki programda tekrar bu aile mevzularını, kadının aile içindeki yeri, önemi, annelik ve eşlik durumu ve kadının eğitimi, öğretimi, görgüsünün artırmakla ilgili neler yapılabileceği, ayetlerin ve hadislerin nasıl kadın aleyhine çevrilmeye çalışıldığı ve aslının ne olduğu konularını inşallah daha sonraki sohbetlerimizde işlemeye çalışacağız.
İnşallah.
Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.